Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 10.
Bilebildiğimiz şeylerin dışında, bilinmeyenin, tanımlanamayanın, adı olmayanın alanında, artık korktuğumuzu anlayamayacak kadar korkarken, kapıyı açıp bambaşka bir dünyaya çıkmak. Ne olduğunu, neyle karşılaşacağımızı, bizi nereye sürükleyeceğini bilmediğimiz bir dünyaya. Biliyorum bunlar çocuklukta bırakılır. Çocukluk biter. İlk kez karşılaştığımız ne varsa bize tek tek açıklanır. Her şey tanıdık bir hal alır. Yeni gördüklerimiz bile önceki deneyimlerle karşılaştırılarak çözümlenir. Hepsi tanıdık ve sıradan olur yıllar içinde. Tanıdık ve munis, tanıdık ve alışılmış, tanıdık ve zararsız, tanıdık ve bizden. İşte kurmaya çalıştığımız dünya böyle. Kötülüklerden korunduğumuzu sanarak kurduğumuz dünya. Çocukluk bitiyor öyle mi? Çocukluk bitiyor ve içimizdeki o farklı çocukların hepsi büyüyor. Ya da belki hepsi yavaş yavaş bizi bırakıp gidiyor. O uzun yolda yürürken her dönemeçte, her yol ayrımında birinden sessizce ayrılıyoruz. Kimi zaman farkına bile varmadan onu orada bırakıyoruz ve sonunda tek başımıza kalıyoruz. Bütün o farklı çocuklardan geriye bir tek insan kalıyor. Peki ama neden onların hepsinin elinden tutup bu tuhaf macerada hep birlikte yürüyüp gidemiyoruz? İşte orada o sabah oturmuş dergileri okurken bunları düşünüyordum. Kendimi bunlara kaptırmış, saatin geçtiğini, öğle olduğunu bile fark etmemiştim ki kapının sesiyle kendime geldim. Kahvaltıdan sonra evi toplamamıştım bile. Gazeteler, dergiler ortalıktaydı. Çay fincanım masanın üzerinde. Gül kursu sabahlığımla saçlarımı şöyle bir toplayıp kapıya gittim. Bu saatte olsa olsa postacı gelmiş olabilirdi. Kapıyı açtım ve bir an şaşkınlıkla kala kaldım kapının önünde. Sanki anlaşmış gibi aynı renkte açık kahverengi takım elbiseleri, aynı renk şapkalarıyla karşımda duruyorlardı. İkisi. Hayatımı belirleyen iki adam. Ve ben sanki karşımda beni alıp buradan sonsuzluğa götürecek uzaylılar gelmiş gibi şaşkın halde öylece duruyordum. Önceden haber veremedik ama Fuat Bey'i karşımda görünce tutup getirdim dedi Turgut. Hep beraber öğle yemeği yeriz diye düşündük. Ama insan bir haber vermez mi? Şu halime bakın. Hoş geldiniz, buyurun buyurun diye geveledim. Birdenbire herkesten sakladığını sandığı, ama aslında herkesin bildiği bir gizli aşkla tutulduğu sevgiliyi karşısında gören küçük kız çocukları gibi elim ayağıma dolaşıyordu. Kabahat bizde tabii dedi Fuat hemen. Söyledim ama dinletemedim. Rahatsızlık verdik. Ne olur kusura bakmayın. Rica ederim buyurun oturun hemen geliyorum deyip kendimi nasıl içeri attığımı bilmiyorum. Odanın kapısını kapayıp yaslandığım zaman kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Sayfa 102. Aynanın karşısına oturdum. Titreyen ellerimle nasıl makyaj yaptığımı, üstüme acele bir şeyler giymeye çalışırken nasıl bütün dolabı indirdiğimi görmeliydiniz. Birkaç denemeden sonra saçlarımı tepemde topladım. Büyük inci küpelerimi taktım. Giyip çıkardığım bluzların, eteklerin, pantolonların ardından koyu yeşilli, açık kahverengili, ekose, belden büzgülü, beyaz yakalı elbisemi giydim. Aynada kendime şöyle bir baktım. Döndüm, yüzüme biraz pudra sürdüm. Cumartesi öğleden sonra dışarı çıkan liseli kızlara benzemiştim. Baktım oturmamışlar. Holde ayakta bir şeyler konuşup beni bekliyorlar. Çantamı aldım acele çıktık. Hava sıcaktı ama sonbaharın artık yaklaştığı da hissediliyordu. Resmi giysili şapkalı şoför arabanın kapısını açtı. Biz büyük koltuğa oturduk, Fuat da karşımıza geçti. Sokağa dönüp meydana çıkarken büyük bir kalabalığın arasında kaldık. Atlı polislerin tepeden baktığı kalabalık, zenciler için gösteri yapıyordu. Köleliğe son yazıyordu taşıdıkları pankartlarda. Arabada öylece oturuyor, sloganlar atarak yürüyen kalabalığın geçip gitmesini bekliyorduk ki, Fuat hiç beklenmedik bir şey yaptı. Hadi gelin deyip arabadan indi. Şaşkınlıkla biz de arkasından. Önümüzdeki birkaç polisi iterek kalabalığın önüne doğru geçti. Ön sıradakilerin arasında bir yere gidip onların koluna girdi. Kendimizi bir anda onlarla birlikte sloganlar atarken bulduk. Dua edelim de böyle bir fotoğrafımız çekilmesin dedi Turgut telaşla. Hem de gösteri yürüyüşünün başında tam bir felaket. Ama onun umurunda bile değildi. En önde büyük bir coşkuyla yürüyor, kölelik bitsin, haklar verilsin diye bağırıyordu. Yemekte uzun uzun birkaç hafta önce beyazların yok yere öldürdüğü küçük zenci çocuğun hikayesini anlattı. Sonra Ankara'dan, politikadan, aslında politikaya hala alışamadığından söz etti. Gözlerimiz yalnızca birkaç kez karşılaştı. Daha çok Turgut'la konuşuyor, ona bir abi gibi öğütler veriyordu. Söz hemen Kıbrıs'a geldi. Fuat çantasından Otello'nun ciltli eski bir baskısını çıkartıp mükemmel bir İngilizceyle altını çizdiği bazı satırları okudu. Ama sanki benim yanında bu konuyu fazla konuşmak istemiyorlarmış gibi lafı çevirdiler. Doğrusu konuşmaya başladığında ne anlattığını pek umursamazdım. İnsan durup onu dinlemek isterdi. Öyle garip, boşluklarla dolu, kimi zaman coşkulu, kimi zaman durgun, uzun, karmaşık, bölünmüş cümlelerle konuşuyordu ki, sanki aynı anda farklı kitaplardan bölümler okuyormuş gibiydi. Pencerenin yanındaki masalardan birinde oturuyorduk. İçerisi kalabalıktı. Bütün o gürültünün içinde dikkatle onu dinliyorduk. Sonra kahvelerimiz geldiğinde, uzun ince parmaklarıyla gümüş tabakasından sigarasını çıkartıp yaktığında, bir an anlattığı şeyi yarıda bıraktı. Sanki artık burada değilmiş gibi uzaklara bir yere dalıp gitti. Herhalde Doris Day olacak, Sacred Love diye hüzünlü bir şarkı söylüyordu. Bu an, bu uzaklaşma anı, bu göz dalgınlığı onunla ilgili kaydettiğim ilk özel anlardan biriydi. Sonra yanında duran gazeteyi karıştırdı. "Ah, bakın saat 4'te müzede konser varmış," dedi. Turgut saatine baktı, bir an ne diyeceğini bilemedi. Ama o hemen, "Yok yok, sen doğru işe, ben kendi başıma giderim, zaten akşam da dönüyorum," diyordu. Elbette onu tek başına bırakmayacağımızı biliyordu. Benim eşlik etmek zorunda kalacağımı. Çok sonraları gülerek, "Nereden aklıma geldiyse o an gazeteye bakmak," diyecekti. Yürüyerek müzeye gittik. Geniş merdivenlere çıkarken koluna girdim. Yalnızca geleneksel olarak önemli bir konuğu ağırlıyordum ama öyle değildi tabii. Bir yandan herkesin ayıplayacağı kadar yaşlı biriyle kol kola girmiş, liseli bir kız gibi hissediyordum kendimi. Ne yaparsam yapayım, ne kadar çok konuşursam konuşayım, kalbimin deli gibi çarpmasını engelleyemiyordum bir türlü. İçimden kendi kendime hala o şarkıyı mırıldanıyordum. Müzeye girdik, biletimizi aldık, alt katları dolaşmaya başladık. Konserin başlamasına bir saatten fazla vardı. Dev kapıdan büyük salona girip koskoca bir duvarı kaplayan o resimle karşılaştığımız zaman bir anda başıma geleni anladım. Sanki bana, "Sana ne olduğunu gerçekten anlamıyor musun?" demek için oraya konulmuştu. Bulutların arasında, yukarıda, o tombul, kanatlı çocuk elinde yayla uçuyordu. Yüzündeki gülümseyiş öyle tuhaftı ki bir yaramazlık yapıp cezalandırılacağını düşünen çocuklarınkine benziyordu. Ve onun yayıyla fırlattığı ok oradan çıktı, bütün o renklerin, bulutların, ormanların içinden gelip benim kalbime saplandı. Öylesine gerçekti ki bir an yüreğimde beklenmedik bir acı duydum. "Aşk tanrısı değil de sanki küçük bir çocuk. Siz de onu masum bulmadınız mı?" diye soran sesiyle kendime geldim. "Masum mu?" "Bilmem," dedim. "Sanki yalnızca yaramazlık olsun diye ok atıyormuş gibi görünüyor." Güldü. "Zaten aslında aşk da yaramazlıktan başka nedir ki?" dedi. O zaman birdenbire yıllar öncesinde kalmış o günü hatırladım. Onunla ilk karşılaştığımız o Ankara sabahını. Orada beni ilk gördüğünde söylediği ilk söz de bu değil miydi? "Kardeşiniz biraz yaramaz galiba." O bunu elbette hatırlamıyordu. Yüksek, yüzyıllar öncesinden kalan resimlerle süslü tavanın altında, kimselerin olmadığı bu dev salonda, bu görkemli resmin önünde öylece duruyorduk. İçim karmakarışık, nedeni bilinmeyen, anlaşılmayan duygularla dolu. Ne yapacağını bilemeyen küçük bir kız gibi orada duruyordum. Ve size bir şey söyleyeyim mi? O an istediğim tek şey, orada zamanın donması ve sonsuza dek öylece kalabilmekti. Kim olduğumuz, bütün bağlılıklarımız, zaman, mekan bir anda silinip gitmişti. İşte sanki şu solda, aşağıda, ağaçların arasında aşığıyla gizlice buluşan, yürürken elleriyle hafifçe eteklerinden tuttuğu, kat kat elbisesinin çıkardığı ses buradan bile duyulan eski zaman kadınıydım. Ve gözlerimi kapasam, bir anda o patikadan yürüyüp resmin içinden yeni bir hayata, bilinmeyen bir zamana, o kadının yerine geçiverecektim. Aslında o tombul meleğin neden öyle hınzırca güldüğünü şimdi biliyorum. Ve o an aslında içimde, gerçekten de o patikaya girdiğimi, elimde olmadan zaten bilinmeyen bir zamana doğru yola çıktığımı da. Bilinmeyen bir zamana, bilinmeyen bir yere. Hepimiz kalbimize saplanan gizli bir okla sokaklarda dolaşırken, başkalarından, yanımızda yürüyüp giden şu insanlardan çok farklı olduğumuzu, bulutların üzerine çıktığımızı sanmaz mıyız? Okun acısını duyana kadar tabii. O beklenen telefon bir gün çalmadığında, o mektup gelmediği zaman, bakışlar ilk kez belli belirsiz kaçırıldığında, beklenen bir sözcüğün yerine hiç beklenmedik bir başkası söylendiğinde. Aman canım, tabii ki o an bütün bunları aklımdan bile geçirmiyordum. Yalnızca heyecanımı belli etmemek için olmadık şeyler anlatıyordum. Sonra başka salonlara girdik ve bizi izler gibi o çocuk farklı yüzlerle, farklı resimlerle ama hep aynı gülüşle, hep aynı gözlerle yeniden karşıma çıktı. Benden kaçabileceğini sandın ama kaçamazsın der gibi. Durup dururken yüreğimiz sıkışsa, kalbimiz birden deli gibi çarpmaya başlasa koşa koşa doktora gideriz. Oysa aslında pek de tanımadığımız birinin gözleriyle karşılaştığımızda başımızın dönmesi, kalp atışlarımızın hızlanması, soluğumuzun tıkanması bize hiç de korkutucu gelmiyor. Tuhaf şey. Bir an aklıma geldi. Çok uzaklarda, geceleri gökyüzü deseninin küçük ışıkları gibi yanan o yıldızlarda hayat varsa ve günün birinde oradan biri buraya, bu müzeye gelse, acaba bütün bu resimlere bakıp ne düşünürdü? Başında dikenlerden bir taç ve ellerinden, ayaklarından tahtaya çivilenmiş sakallı bir adam, ağaçtan elma kopartan bir adamla çıplak bir kadın, yanlarında da bir yılan, elindeki ok ve yayla bulutların arasından sürekli gülümseyen tombul kanatlı bir çocuk. Acı, günah ve aşk. İnanç ve inançsızlık, işkence, yalnızlık ve hafiflik, cezalandırılma, cezalandırılma, cezalandırılma, belki de bütün bunlara hiçbir anlam veremeyecekti. Bunları ona da söyledim. Bana bakıp güldü. Hayatımız oldukça basit görünüyor aslında değil mi dedi. Basit ve hiç değişmiyor dedim. Sonra yukarı çıktık ve dev kubbenin altında kalabalığın arasında büyük tahta sıralardan birinde bir yer bulup oturduk. Kim bilir belki de bütün bunlar, işte bu beklenmedik rastlantılar, kimsenin bizi tanımadığı bir yerde bu resimlerin, kutsal kitapların, tasvirlerinin, yaratılış efsanelerinin, büyük savaşların, yıkımların, geçmiş yüzyılların aşk fotoğraflarının arasında ansızın başlayan ve sizi alıp bütün zamanların ötesine taşıyan bu görkemli müzik, genç bir kadın ve gizli bir aşk hikayesi için oldukça fazlaydı. Kulağıma eğilip anlamadığım bir şey söyledi ve bir an başım döndü. Ben bir rüyanın içindeydim ve ne söylediğinin önemi yoktu zaten. Bu müziğin, bu anın hiç bitmeyeceğini, böyle derin bir sarhoşluk içinde kalmak istediğimi düşünüyordum yalnızca. Eğilip yüzüme baktı, gülümsedi. Ne dediğini duymadığımı anladı. Kulağımda yeniden dudaklarını, çok yakın nefesini hissettim. Ve bu kez duydum. "Buraya senin için geldim," dedi. Gittiğin günden beri aklımdan çıkmadın. Seni bir gün daha görmemeye dayanamazdım. Her şeyi göze alıyorum. Boşanıp benimle evlenir misin? Evet, aynen böyle söyledi. O müzik, yüzyıllar öncesinden kalma bu mekanda, yüzyıllar öncesinin çalgılarıyla çalınan o büyülü müzik en coşkulu bölümüne gelmişti. İnsanı yerinden kaldıran, uçuran bir müzikti. Başım dönüyordu. Ellerimi dizlerimde birbirine kenetlemiştim. Sanki ateş basmış gibi yanıyordu yüzüm. Dudaklarım kurumuştu. Orada değildim. Nerede olduğumu bilmiyordum. Sanki içimden biri çıkıp gidiyor ve onu tutamıyordum. Zar zor çıkan boğuk bir sesle "Siz delirmişsiniz," diyebildim sonunda. Elbette söylemek istediklerim bunlar değildi. Ama başka ne söyleyebilirdim ki? Ankara'dayken bir film seyretmiştim. Canı ne isterse söyleyip yapan, kimseden çekinmeyen bir kenar mahalle kızının hayatını anlatıyordu. Filiz Akın mı oynuyordu yoksa Fatma Girik mi? Onun gibi olabilmek için neler vermezdim. İşte bir anda rüya ile gerçek birbirine karışmıştı. Benim bir hayal diye kurduğum şey hiç beklenmedik bir zamanda gerçek olmuştu. O güne kadar benimle hep siz diye konuşurken ilk kez sen demişti. Ve kurduğu ilk cümle benimle evlen olmuştu. İnanılır şey mi? Böyle pervasızca rüya ile gerçek arasında gidip gelmenin sonu bu işte. Birdenbire o büyülü bütünlük parçalanmıştı. Yine içimde hep bir ağızdan konuşup duran birilerinin seslerini duyuyordum. Hemen burada kesip atmalıydım. Bir daha onu asla görmemeliydim. Belki de daha sakin olup onları onun her zamanki şakalarından, oyunlarından biri gibi anlamalıydım. Hiçbir şey söylemeyip zamana bırakmalıydım. Kafamın içinde cümleler birbiri ardında hızla kurulup bozuluyordu. Takside giderken böyle damdan düşer gibi söylediğim için beni affet dedi. Aylardır nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Mektup yazmak istedim, yapamadım. Telefon etmek istedim, edemedim. Kalkıp gelmekten başka çare bulamadım. Bir iş uydurup geldim sana bunları söylemek için. Hepsi bu. Suratımı asmış oturuyordum. Aslında kahkahalar atmak istiyordum. Hiç beklemediğim biçimde korkuyordum. İçimden gelen seslerle başa çıkmaya çalışıyordum. Bu benim tek başıma oynadığım bir oyundu ve o da oyunun kahramanıydı. Şimdi birdenbire oyuna katılmaya karar veriyordu. İkimiz birlikte oynayalım istiyordu. Ama bu çok tehlikeli bir oyun. Ve ben bu oyunun gerçeğe dönüşeceğini aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Bunlar olacak şeyler değil dedim. Siz evlisiniz, çocuğunuz var. Bunları, makamınızı hiç düşünmüyor musunuz? Hem ben de evliyim. Bunları hiç konuşmamış olalım daha iyi. Bu cümleleri böyle düzgün bir biçimde söyleyebildiğime bile inanamıyordum aslında. Sesim arabanın içinde yankılanıyordu. Sanki şoför dilimizi anlayacakmış gibi dudaklarımı kısmış, dişlerimin arasından konuşuyordum. Benim ne makam umurumda ne başka bir şey dedi. İnsan gönlünün istediğini alamadıktan sonra başka neyin bir önemi var? İnsan gönlü isterse alabilir mi? Keşke alabilse. Sonra durdu. Dedi ki, sen bunları bırak da şimdi bana içinden geçeni söyle. Taksinin camından dışarı bakıyordum. Onunla göz göze gelmemeye çalışıyordum. Nasıl söyleyebilirdim ki içimden geçenleri? Kendime bile söylemeye cesaretim yoktu. İçimden geçenleri durdurmak için nasıl çaba harcadığımın farkında mıydı? İçimden geçenlerimi dedim sonunda. İçimden geçen sizin benimle eğlendiğiniz. Yüzümü tuttu, kendisine çevirdi. Yine kıpkırmızı oldum, gözlerimi kaçırmaya çalışıyordum. Sen benim ne zaman eğlendiğimi, ne zaman doğruyu söylediğimi gayet iyi biliyorsun dedi. Sesi yumuşak, sanki başka biri konuşur gibi uzaktan geliyordu. Dakikalar önce sonsuza dek orada, yanında kalmak için her şeyimi verirdim. Oysa şimdi sanki kapana kısılmış gibi bir an önce taksiden inmek, odama kapanmak, yalnız kalmaktan başka bir şey istemiyordum. Hep bunlar benim yüzümden, kendimi affetmiyorum dedim. Saçmaladığımın farkındaydım herhalde ama sözcükleri benim yerime sanki bir başkası seçiyordu. Affedilmeyecek biri varsa o da benim dedi ama umurumda bile değil. Benimle gel, dünyanın neresine istersen giderim, her şeyi de bırakırım. O an karşımdakinin bir çocuk olduğunu anladım. Hayır, yalan söylemiyordu. Gözlerine bakabilseydiniz, o an benim yerimde olsaydınız bunu anlardınız. Bir an taksinin hiç durmadan havaalanına gideceğini, oradan uzaklara uçacağımızı, bambaşka bir hayata başlayacağımızı düşündüm. Olabilir miydi gerçekten? Bir an için herkesi, geçmişi, olacakları, başkalarının hayatlarını, sorumluluklarını unutabilseydik. İşte rüyanın kapısını açıp o beklenmedik yolculuğa çıksaydık, her şey değişemez miydi? Ve gerçekten de oradaydı. Masalın o sihirli sözcüklerle açılan kapısı yanı başımda duruyordu işte. Londra sokaklarında hızla giden bir taksinin kapısıydı. Sihirli sözcükleri biliyordum, dilimin ucundaydı. Eğer onları söylersem, bu kapıyı açtığımda belki de binlerce yıldır sayısız insanın yapmak isteyip de yapamadığı bir şeyi yapacaktım. Birdenbire bütün bunlar bir filme dönüşse, bizim yazdığımız bir filme ve biz nerede, nasıl istiyorsak öyle bir hayata başlasak. Uzak bir adaya gitsek, herkesle yeniden tanışsak, akşamları, sabahları başkalarının koyduğu düzene göre değil, kendi istediğimiz gibi yaşasak. Nereye kadar olursa, ne kadar olursa. Bir film kadar kısa bile olsa ne çıkar? Biz onun içine her şeyi sığdıramaz mıyız? Bütün o sıkıcı konuşmaların, toplantıların, boşa geçen saatlerin, katlanmaların, dilinin ucuna gelenleri söylemekten vazgeçmekle geçen günlerin, sevmediğin insanlara seviyormuş gibi davranmak zorunda kaldığın görüşmelerin, yastığa başını koyduğunda bütün bir ömrün böylesine renksiz yaşamak için mi verildiğini düşünüp kendine acıdığın gecelerin yerine, her anını sonradan nasıl hatırlayacağımızı düşünüp saklamak isteyeceğimiz bir hayat kuramaz mıyız?
Ayrım sonu.